SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yavuz Bey, önce salgına ilişkin yapılan zirveyle başlayalım. Burada alınan kararlar nedir?
Yaklaşık 5 saat Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında ilgili tüm bakanlar, bürokratların katıldığı Beştepe'de önemli bir zirve yapıldı. Bütün Türkiye'nin dikkatleri de oradaydı. Malum artık koronavirüs Avrupa'da, yani Merkez Avrupa gibi görünüyor. İtalya'yı çok etkiliyor, Almanya'yı, İsviçre'yi, Yunanistan'da ölümler var. Bu nedenle bu zirvede alınacak önlemler dikkatle takip edildi. 5 saatlik bu toplantı sonrasında İbrahim Kalın açıklamaları vardı. Bir kere okulların tatil olup olmayacağı önemliydi. Üniversiteleri 3 hafta tatil etti Türkiye. Yani üniversite öğrencileri artık okullarına gitmeyecekler. İlk ve orta dereceli okullar, liseler, orada da tatil, bir ara tatil vardı bir sonraki hafta. Onu bir hafta erkene çekti Milli Eğitim Bakanlığı. Üzerine bir hafta daha evden eğitim görülecek. Online bir eğitim organizasyonu hazırlıkları yapılıyor. Ayrıca Türkiye'nin resmi televizyon kanalı TRT'den de dersler verilecek. Yurt dışından çok ciddi bir risk olduğu da görülüyor. O nedenle yurt dışı seyahatleri zapturapt altına alındı. Özellikle kamu personelinin kendi imkanlarıyla da olsa yurt dışına gitmeleri yasaklandı diyebiliriz. Durduruldu ve izne tabi. Yani acil bir durum olmadığı sürece böyle bir seyahat gerçekleştirilmeyecek. Çünkü Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası var. Onun da yurt dışı temas nedeniyle virüsü kaptığı belirlendi. Karantinaya alındı. Tedavisi devam ediyor. Temas ettiği herkes karantinaya alındı. Onlarda yalnız testler pozitif çıkmadı. Yani şu ana kadar testi pozitif çıkan tek kişi var. O da yurt dışı kaynaklı. Bu nedenle Türkiye yurt dışından gelişler ve yurt dışına gidişlerle ilgili çok ciddi önlemler aldı. Yani kamu personeli yurt dışına gidemeyecek. Yalnız yurt dışına gidişler tamamen de yasaklanmış değil. Onun dışında Cumhurbaşkanı'nın kendisi için de önlemler alındı. Onun da yurt dışı seyahatleri tümüyle iptal edildi. Bundan sonra eğer bir zaruret doğarsa telekonferans sistemiyle liderlerle buluşması öngörülüyor. Açıklamaları da İbrahim Kalın yaptı. Çok ciddi bir tereddüt var Türkiye'de. Doğal olarak İtalya görünüyor. 1000'i aşmış bir ölü sayısı var. Almanya'da Merkel'in nüfusun %60'da 70'de bulaşma riskinden bahsetmesi çok ciddi etkiledi Türkiye'yi. Bu nedenle zaten veliler kaygılı haldeydiler. İşte bu kaygıları gidermek için ve virüsün yayılmasını engellemek, bir sonraki aşamada daha ciddi tedbirler almak için Türkiye okulları tatil etti. Toplu alanlardan uzak durulmasını tavsiye ediyor Sağlık Bakanlığı. Şeffaf bir yönetim ortaya koyuyoruz. Eldeki bilgilerin tamamını sizlere aktarıyoruz diyerek vatandaşların, toplumun içini rahatlatmaya çalışıyor. Bakan her gün bilgilendirme toplantısı yapıyor. Türkiye'de benzer krizlerde pek rastlanılmayan bir durum bu. Ve tabii bütün bu önlemlerle birlikte Türkiye virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor. Sağlık Bakanı tabii bireysel olarak da insanların uyması gereken kurallardan bahsediyor. Kalabalık yerlerden uzak durun diyor. Ellerinizi yıkayın diyor. Kolonya meselesi önemli. Kolonyayla dezenfektanlar var. Onların kullanılmasını tavsiye ediyor. Ama tabii onları bulmak da pek kolay değil şu anda Türkiye'de. Gittiğiniz mağazalarda, eczanelerde artık tükenme noktasında. İnsanlar kaygıdan dolayı evlerinde kuru gıda stoğu yaptılar. Bunun için raflar boşaldı. Yani sokaklarda bir tedirginlik var. Hükümet bunun daha fazla yayılmasını engellemek için, bir İtalya durumuna düşmemek için önlemler alıyor. Ve şu ana kadar açıklanan testi pozitif çıkmış hasta sayısı tek bir. Ama bu kadar çok komşuda varken, Avrupa'yla teması da çok sıkı Türkiye'nin, gidip gelen varken acaba gerçekten Türkiye'de tek bir vaka var? İşte o konuda da herkesin kafasında soru işaretleri var. Zaten uzmanlar da sayının daha fazla olabileceğini söylüyorlar. Peki niye tek bir testten pozitif sonuç çıktı? İşte ona da verilen yanıt testin az sayıda yapılması. Yani yeteri kadar test yapılmaması. Bugüne kadar Türkiye'de yurt dışıyla teması varsa ve hastalığı belirtileri gösteriyorsa o zaman virüs testi yapılıyordu. Koronavirüs testi yapılıyordu. Şimdi o durum da değişti. Artık sadece belirtileri görmesi, yurt dışı teması şart değil, belirtileri göstermesi yeterli olacak ve şikayet olanlara koronavirüs testi yapılacak. Yurt dışındaki örneklerde testin genişlemesiyle birlikte vaka sayısının arttığına da şahit olunmuştu. O nedenle önümüzdeki birkaç gün önemli. Test sayısı artacak, vaka sayısı artmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz ama şu ana kadar resmi olarak açıklanmış tek vaka ve bu tek vaka üzerine Avrupa'daki gelişmeler de göz önünde bulundurularak alınmış son derece sert, son derece kritik önlemler var. Okulların tatil edilmesi de onların en başında geliyor. Bir de yurt dışına kamu personelinin girişinin yasaklanması.
Günlük hayatı ciddi olarak etkilediğini söyleyebilir miyiz insanların dükkanlara?
Etkiliyor tabii. Evet. Etkiliyor çünkü kaygılar var. Sonuç itibariyle okullar tatil edildi ama bu virüsü okullardan çocukların getirmesinden kaygı duyulurken insanlar işlerine gidecekler yine. Özellikle büyük şehirlerde otobüs kullanılıyor. Otobüsler, metrobüsler, metrolar, buralar virüslerin insandan insana geçmesi için çok verimli alanlar. Zaten uzmanlar da bunu söylüyorlar. Ama mecburen işe gitmek için de bu araçlar kullanılıyor. Buna nasıl bir önlem alınacak? İşte İtalya ticari faaliyetlerin tamamını da durdurdu. İnsanların sokağa çıkmasını yasakladı. O raddede değil Türkiye şu anda. Bireysel önlemlerde bunun önüne geçmeye çalışılıyor. Ve insanlar da kaygılılar. Şimdi şartlarda bilmiyor tabii. Koronavirüs özellikle 50-60'ın üzerinde çok daha etkili yaşlarda. Yaş ilerledikçe etkisi artıyor. Ve tedavisi de pek mümkün görünmüyor. %2 gibi bir ölüm oranı var. Buralarda bir takım oranlamalar yapılıyor. Eğer virüs çok yayılırsa kaç can kaybı olur diye. Ve eğer İtalya gibi olursak ve bir karantina durumu olursa evde biz kendi yaşamımızı idame ettirebilir miyiz diye buna ilişkin önlemler alındığını gördük. Yani mağazalar, marketler son derece yoğundu. Özellikle dün ve bugün yoğun olduğunu gördük. Fiyatlarda inanılmaz artışlar var. Kolonya'da antibakteriyel jellerde, o mikrobu öldürecek olanlarda ciddi artışlar var. Buna ilişkin önlemler alındı, MASAK devreye girdi. Ticaret Bakanlığı şikayet halinde her türlü işlemi yapılacağını söyledi. Enselerindeyiz dedi. Maske bulunmuyor mesela. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en az bulunan şey, en çok aranan şey. Hatta aslında uzmanlar maske takılmasında çok fazla önermiyorlar. Eğer hastaysanız takın çevrenizdekileri korumak için diye. Ama buna rağmen insanlar önlem almak için maske peşine düşmüş görünüyorlar. Yani günlük hayatı çok ciddi biçimde etkiliyor ve kaygıları arttırıyor. Yani filmlerdeki, korku filmlerindeki sahnelerin yaşanma endişesi. Çin'de zaten bunlar yaşandı. O videolar, o görüntüler Türkiye'de izlendi. Uzaktan takip edildi. Benzeri acaba bizim başımıza da gelir mi korkusuyla? İnsanlar kendi çaplarında önlem almaya çalışıyorlar. Hükümet de uyarıyor. Herhangi bir şekilde stoklarda bir sıkıntı yok. Gıdada bir dert yok. Böyle bir stok yapmaya gerek yok. Fırsatçılara göz açtırmayın. Onlara imkan tanımayın diyerek evlerde stok yapılmaması konusunda uyarılar da yapıyorlar ama sonuç itibariyle insanlar kendi güvenliklerini, gelecekte meydana gelebilecek bir takım sıkıntıları da göz önünde bulundurarak en azından birkaç gün idare edebilecek yiyecek gibi, temizlik malzemeleri gibi ürünlere daha fazla ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Gerçekten çok uzun zamandır Türkiye'de boş raflarla raflara rastlamamıştık ama bu olayda marketlerin raflarının boşaldığını gördük. Ama bugünden itibaren biraz daha sanki sakin gibi görünüyor, onu söyleyebiliriz.
Evet, bu salgın konusu Türkiye'nin ana konusu ama bir iki konu daha var. Onlara da kısaca değinmek istiyorum Yavuz. DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurulması konusu var. O konudaki gelişmeler neler? Onlardan da söz edebilir misin?
Ali Babacan'ın partisi çok uzun zamandır kurulması bekleniyordu. Tam partinin kuruluşunun açıklandığı, partisine Ali Babacan'ın tanıtacağı günün bir gece öncesinde, gece yarısından sonra Sağlık Bakanı Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Bütün dikkatler koronavirüse kilitlendi. Yani yeni bir parti, Ali Babacan'ın partisi çok merakla bekleniyordu. Ne diyecek, nasıl programla çıkacak, kurucuların arasında kimler var, biz en ileriyle çalışacağız demiş. Çok iddialı sözleri vardı ama kimsenin gözü başka bir şey görmedi. O da o koronavirüsün gölgesinde kaldı kuruluşu. Bir takım isimler parti kurulmadan önce Ali Babacan'la birlikte hareket ettiklerini söylemişlerdi. Mesela Osman Can gibi veya başka bir iki isim daha vardı Türkiye'nin tanıdığı. Bunlar parti kurulmadan partinin içinde yer almayacaklarını son gün açıkladılar. Yani biraz sancılı çıkıyorlar. Abdullah Gül'e yakın isimlerin kurucular kurulunda yer almaması, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç gibi, Beşir Atalay gibi, Candan Karlıtekin gibi isimlerin kurucuların arasında yer almaması dikkat çekti. Acaba Abdullah Gül'le aralarında bir sıkıntı mı var sorusunu beraberinde getirdi. Ankara'da siyaseti yakından izleyenler bir sıkıntı olmadığını ama Ali Babacan biraz kendisini öne çıkartmak, Abdullah Gül gölgesinden kurtulmak için bir takım isimleri kurucular kuruluna almadığını söylediler. Ama dediğim gibi o detaylara da çok fazla girmedi. Çünkü nerede iki kişi bir araya gelse koronavirüs konuşulur halde Türkiye'de şu anda.
Evet, son olarak yine kısaca değinmenizi istediğim bir başka konu Cumhurbaşkanı'nın Avrupa gezisi ve İdlib konusu ve göçmenler. Şimdi o da unutulanlar arasına mı girmiş oldu böylece? Unutulan konular arasına mı girdi?
Gerçekten koronavirüs olmasaydı biz şu anda İdlib'de yatıp kalkıyor olabilirdik. Çünkü göçmenler sınırda aynı şekilde Yunanistan'a geçmek için çaba sarf ediyorlar. Yunanistan önlem alıyor. Denizden geçişleri Türkiye'ye engelledi ve Türkiye Avrupa Birliği ile bu işi müzakere ediyor. Türkiye gitti, Avrupa Birliği üst düzey temsilcileriyle, yöneticileriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 saat 45 dakika süren bir toplantı yaptı. O toplantıda bu mesele nasıl halledilebilir sorusunun yanıtı arandı. Türkiye'nin talebi aslında net. Göçmenlerle ilgili biz göçmenlerin geçişini bugüne kadar engelliyorduk. Artık engellemiyoruz. Onların da uluslararası hukuktan doğan hakları var. Gittiği zaman Yunanistan'ın kabul etmesi lazım. Yunanistan onları eziyet ediyor, insan haklarını ihlal ediyor. Bunların engellenmesi lazım diyerek bir kere bu konudaki şikayetlerini ortaya koydu. İdlib konusunda, göçmenler konusunda Türkiye henüz kapıya giden göçmenleri engeller vaziyette değil. Kapı açık gidebilirsiniz pozisyonunu koruyor. Diğer taraftan İdlib'de askerler, şehit olan askerler vardı. Rusya'yla, Suriye'yle karşı karşıya gelmişti Türkiye. Suriye askerlerine yönelik harekatı vardı, taarruzları vardı ve o askerlere yönelik hava harekatları söz konusuydu insansız hava araçlarıyla. Sonrasında Rusya'yla bir protokol imzalandı. O protokolün hayata geçmesi için de Rusya'yla teknik anlamda detaylar görüşülüyor. Rusya'dan bir heyet Türkiye'ye geldi. Bu görüşmelerden bir sonuç çıktığı, belli bir yol haritasının belirlendiği belirtildi. Ankara'da diplomatik kaynaklar bu açıklamaları yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yani Rusya'da varılan mutabakat çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü söyleyebiliriz. İdlib'de ateşkes ilan edildi ve o ateşkese ufak tefek bir takım ihlaller olsa bile uyulduğunu anlıyoruz. Rusya'da yakın temas içinde İdlib sorunu çözümü içinde çaba sarf edildiğini görüyoruz. Ama tıpkı o da Ali Babacan'ın partisi gibi virüs nedeniyle kimsenin gözü şu anda İdlib'de, göçmenler için Edirne'de de tam ne olduğuyla ilgili değil. Kimsenin gözü oradaki gelişmeleri görmüyor. Herkes varsa yoksa korona konuşuyor.
Yavuz Bey çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.